Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hüdayi Sohbetleri çerçevesinde radyomuza münhasır yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Muhterem kardeşlerimiz, sohbetimizin bereket ve rahmet tecellilerine mazhar olması için 3 İhlas 1 Fatiha okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, pâk ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, sâdât-ı kirâm-ı zırâtının, cümlemizin, geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, şehitlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, bütün İslam dünyasının selametine, şerlerin şerlerinden muhafazasına, bu niyaz, bu dua ile bir Fâtiha-i Şerîf, 3 İhlas, Allahümme salli ve sellem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Muhterem kıymetli kardeşlerimiz, bugünkü dersimiz Nebiler silsilesi içinde İbrahim Aleyhisselam'ın hayatından ibret ve hikmet dersleri. Bilhassa bugünkü dersimiz Cenab-ı Hak'la dost olabilme. İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak'la dost oldu. Bir halil sıfatı, dost sıfatı verildi. Bize bir ders olarak Cenab-ı Hak'la nasıl bir dost olunabilir? Bugünkü dersimiz aşağı yukarı bu minval üzerine. İsmail Aleyhisselam var, nasıl bir nesil yetiştirebilmek? Bu ustayı katlanan meşakkatler. Ondan sonra da Kurban Bayramı nedir? İnşallah dersimizin muhtevası bu şekilde devam edecek. İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak'la dost oldu. Dostluk müştereklikten kaynaklanır. Yani bir kimse kendi gönül dünyasında hususiyetleri taşıyan bir kimse gördü mü onunla dost olur. Mesela bir toplumun içindeyiz. Yüzlerce kişi için her gün bir temas içindeyiz. Hangi kişiyle müşterekliğimiz fazlaysa o kişiyle dostluğumuz daha ziyadedir. Bütün kardeşlerle var dostumuz ama gönül müşterekliği kimdeyse onun müşterekliğimiz daha fazladır. Mesela Yakup Aleyhisselam'ın 12 evladı vardı. Kendi hususiyetlerini Yakup Aleyhisselam Yusuf'ta gördü, oğlu Yusuf'ta. Yusuf Aleyhisselam'la daha dostluğu yaşıyordu. Bir kulda da Cenab-ı Hakk'ın kalpte cemali sıfatlar tecelli ediyorsa, Rahman, Rahim vesaire, o kul Cenab-ı Hak'la dost oluyor. Tecelli ettiği nispetle dost oluyor. İşte bu İbrahim Aleyhisselam'da bu dostun zirvesini görmüş oluyoruz. Bu Cenab-ı Hak'la dost olunduğu zaman bir faninin faniye vereceği mükafat değil, Cenab-ı Hakk'ın vereceği bir mükafat. La havfun aleyhim ve la hum yahsunun buyuruluyor. İnsanın birçok geçitleri var. Dünyada geçitleri var. Son nefes geçiti var. Ahirette geçitleri var. Velhâsıl çok merhalelerden geçeceğiz. O merhalelerde Cenab-ı Hak bize dostluğunu bildiriyor. O dehşetli günde korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir buyuruyor. Cenab-ı Hak dost olanlar. İbrahim Aleyhisselam halil sıfatı verildi. Yani dost sıfatını aldı. Melekler dediler ki, ya Rabbi dediler, İbrahim'in canı var, malı var, evladı var. Yani 3 tane gönlünde fani taht var. Yani 3 tane fani muhabbet var. Ve bu 3 tane fani muhabbeti nasıl aşıracak? Seninle nasıl dost olacak? Cenab-ı Hak 3 hususta İbrahim Aleyhisselam imtihan etti. Onun sarsılma, tevekkül ve teslimiyetini melekleri seyrettirdi. Birinci canıyla imtihan. Cenab-ı Hak ilk olarak İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut'un ateşiyle imtihan etti. Tevhid inancını korumak için fedai can halinde oldu. İmandan bir taviz vermedi. Tabii Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde bu imandan taviz vermeyenleri bildiriyor. Firavun'un sihirbazlarını bildiriyor. Eshab-ı Uhdud'un karşısında mukamet eden müminleri bildiriyor. Habib-i Neccar'ı bildiriyor. Muhacir ve Ensar'ı bildiriyor. Ve bizlere de Cenab-ı Hak'ta dost olmamız tavsiye ediliyor. Tabii bunlar büyük bir fedakarlığın neticesinde olmuş oluyor. İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un bütün tehditlerine rağmen tevhidi korudu. Tevekkül ve teslimiyet ve rıza halinde ateşe girmeye razı oldu. Ve hiç kimseye halinde arz etmedi. O halim biliyor dedi, hiçbir faniden de bir yardım istemedi. Nitekim ateşe atılırken yerdeki ve gökteki melekler hayret içinde aman ya Rabbi dediler. Senin çok zikreden İbrahim ateşe atılıyor dediler. O seni bir an unutmayan bir peygamberdir. Ona yardım etmek için izin istiyoruz dediler. Cenab-ı Hak da izin verdi. Melekler İbrahim Aleyhisselam'a geldi ve burada melekler bir dost manzarası seyrettiler. Bir melek geldi, rüzgarlar emrime verildi. Arzu edersen ateşe darmadağın edeyim dedi. Bir melek geldi, sular emrime verildi. İstersen ateşi bir anda söndüreyim dedi. Bir melek geldi, toprak emrime verildi. Dilersen ateşi toprağın içine batırayım dedi. İbrahim Aleyhisselam bu meleklere dost ile dostun arasına girmeyin dedi. Rabbim ne dilerse ona ben razıyım. Kurtarır ise lütfundandır. Eğer yakar ise kusurumdandır. Sabredici olurum inşallah dedi. Canıyla bir dost olmanın zirve bir ölçüsünü bildirdi. Nemrut büyük bir sevinç içindeydi. Kendisinin Tanrı'na karşı çıkanı ortadan kaldıracaktı kendi aklına göre. Mancınağa kondu. İbrahim Aleyhisselam hiçbir tereddüt olmadı. Mancılıkla atıldı. Dağ gibi ateşin içine. Cenab-ı Hak, ey nar, ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol buyurdu. İbrahim o anda o ateşin içine bir gülistan'a döndü. Mevlana da diyor ki Celaleddin Rumi Hazretleri, bak diyor, eğer diyor sende İbrahimlik varsa diyor, hiç istikbalden endişe etme diyor. Cehennem seni yakmaz o zaman diyor. Çünkü diyor ateş diyor İbrahimleri tanıyor diyor. Onun için sen diyor İbrahim'i olmaya gayret et diyor Mevlana Hazretleri. Nemrut dehşet içine kaldı. İbrahim dedi, ben senin Tanrını tasdik ettim dedi. Sana 4000 tane sığır kestireceğim dedi, senin Tanrını dedi. İbrahim yok dedi, olmaz dedi. Sen bizim gibi bir fani bir kulsun dedi. Tanrılıktan vazgeç dedi. Yok İbrahim dedi, ben Tanrımdan vazgeçmem. Fakat yine senin Tanrını 4000 tane sığır kestireceğim dedi. Yani burada kibrin ve nefsaniyetin bir hoyrattığını görüyoruz. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Bugün de o kadar Cenab-ı Hakk'ın ilahi azamet, ilahi kudret akışları zahir halde. Fakat kalpte kilit varsa, gurur, kibir vesaire, dünya hayatına ram olma varsa yaklaşamıyor. Demek benim can imtihanıydı. Cenab-ı Hak canlarıyla, mallarıyla cenneti satın aldılar buyuruyor. Demek ki daima bir mümin diyor, Allah bu canı niye verdi? Ve ben bu canı nerede kullanacağım? İkinci mal imtihan. Mal da bir tahttır. İnsan malına sığınır. Malının içinde ısınır. İbrahim Aleyhisselam mal imtihanında cömertliğin verdiği sevinç huzurla bütün malını infak etti. Burada bir Cenab-ı Hakk'ın bir Rahman sıfatının kesif bir tecellisi içinde oldu. Cenab-ı Hak sevdiklerinden vermedikçe, infak etmedikçe asla birre faziyete eremezsiniz buyuruyor. Allah'ın dostluğuna eremezsiniz buyuruluyor. Her neyi infak eder Allah ona kıyabilir buyuruyor. Demek ki mal muhabbet ve bir iman testi olmuş oluyor. Nitekim rivayete göre İbrahim Aleyhisselam'ın 12 bin hayvanı vardı, sürüleri vardı. Bu sürülerini koruyan muhafız köpekleri de vardı. Hatta halka ibret olsun diye bu köpekleri tasmalarını ziynetli yapıyordu ki İnsanlar görsün de fiili olarak ibret alsın. Bu bir köpekte de var. Dünya nimetine rağm olmasın. Cebrail bir gün insan kılığında geldi. İbrahim de bu sürüler kimindir dedi. Rabbimimdir dedi. Sen kimsin? Ben dedi emanetçiyim dedi. Cebrail Aleyhisselam bana satar mısın dedi. İbrahim Aleyhisselam ben de bunu dedi dünya metaıyla satmam dedi. Şayet sen bir sefer zikredersen üçte birini al dedi. Üç seferde tamamını al dedi. Burada neyi görüyoruz? Bir zikrin verdiği bir feyiz, bir ruhaniyet, bir zevk, bir lezzet. Yani demek ki İbrahim Aleyhisselam bir zikir halindeydi. Fakat karşısındaki de bir zikir duymasından, bir inikastan büyük bir lezzetin, büyük bir fedakarlığın içindeydi. Al dedi, sen hepsini götür dedi. Üç sefer zikredin Cebrail. Cebrail dedi, ben meleğim dedi. Alıp götürmem imkânım yok dedi, ben insan değilim dedi. İbrahim Aleyhisselam, sen meleksen dedi, ben de Halil'im. Cenab-ı Hakk'ın dostuyum dedi. Ben de verdiğimi geri almam dedi. Nihayet İbrahim Aleyhisselam, artık bu mal benim değildi, sürülerini sattı. Geniş bir arazi aldı. Müslümanların istifadesine vakfetti. Böylece vakıf, İbrahim Aleyhisselam'la başlamış oldu. Vakıf nedir o zaman? Vakıf, Yaradan'dan ötürü yaratılanlara bütün mahlukatı merhamet, şefkat ve sevginin müesseseleşmiş şeklidir. Bu rahmet müessesinde daimi bir nerede bir mahşer kaynar, bütün insanlar, hayvanlar, bütün mahlukat o kalbin içindedir. Yani fakir, fukara, garip kimse, dullar, yetimler, teselliye muhtaç olanlar, en mühim hidayet bekleyenler bu rahmet kucağıdır. Yani vakıf bir rahmet dergâhıdır. Hidayet ve takva mahrumlarının teselli olup tedavi olacağı adeta bir rehabilite merkezidir. Mazlumların, mağdurların, yorgun gönüllerin huzur bulacağı bir bâd-ı sabâdır. İsmail Ata Hazretleri kâmil bir müminin gönül hassasiyetine ifade sadedinde şöyle buyurur. Güneşte gölge ol buyuruyor. Yani muhtaca kanat ger, onu himaye et diyor. Soğukta kaftan ol. Yani üşüyeni kalbine hisset, kalbinde ısıt. Açlıkta ekmek ol. Yani onu infak et. Allah'ın sana verdiği nimetleri ona devret, paylaş. Ve velhasıl ilk İbrahim Aleyhisselam vakıf kuruldu. Demek ki vakıf garibe, yetime açılan sıcak bir kucak. Yoklukta kıvranan muhtaca bir sığınak. Soğukta titreyenlerin içini ısıtan bir rahmet nefesi. Yine vakıf, kendi kurtuluşunun, başkalarının kurtuluşuna hizmette geçtiğinin şuurunun mücessem bir şekli olmuş oluyor. Yani ilahi huzura temiz bir vicdan ve yüz akı ile varabilmek için bütün dünyanın gidişatından kendini mesul gören bir diyargâm, insanların kurduğu müessese olmuş oluyor. Ne var burada? Gözü yaşlı masumlar var, çaresiz yaşlılar var, belalar altında inleyen kanadı kırıklar var, işte Suriye. Vatanından tard edilmiş mazlum mülteciler, yorgun günü adeta bir baba ocağı oluyor vakıf. Yani vakıf nedir o zaman diye bir tarifiyle, mülkiyetin Allah'a adanması. Temlik ve temellükten men edilen mal, yani satmak da yok, devretmek de yok. Allah için malın ebedileşmesi. Yani vakfeden bir vakıf artık o satılıp alınmaz. İstismar Allah çok tehlikeli, mahveder. Miras olarak intikal etmez. Artık o vakfedenin belirdiği şartlar üzerine Allah'a adanmış bir mülktür. Mesela dün Ayasofya açıldı. Bu bir Fatih'in vakfiyesidir. Yani bir memleket anfetih suretiyle alınmışsa, hatta imam cuma hutbesine kılıçla çıkar. Eğer anvatan suretiyle alınmışsa Kur'an-ı Kerim'le çıkar. Burada Fatih'in bir vakfiyesiydi. Yani bir miri vakıftı. Onun için Ayasofya satılmaz, alınmaz vesaire olmaz. Bu şekilde elhamdülillah Cenab-ı Hak müminlere yine asra yakın bir zamandan sonra yine Cenab-ı Hak lütfetti elhamdülillah. Allah'ın bu vakıf şartlarında da bir de Osmanlı vakıflarına baktığınız zaman çok ağır şeyler vardır. Uymayanlar Cenab-ı Hak'ın kahrına uğrasın diye ağır beddua vardır. İhya edenlerin Cenab-ı Hak abad etsin, ihya etsin diye dualar vardır. Onun için vakıf malı, onu sahip olmak, ateşe elini uzatmak gibi bir şeydir. Onun için ecdat burada çok hassasiyetli durmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hayber'de ganimetten güzel bir hurmalık arazisi geldi. Rüyasında üst üste üç gün bunu vakfet diye işaret edildi. O da Efendimiz'e geldi. Efendimiz buyurdu ki, Ömer dedi, dilersen bu hurmanın aslını Allah için vakfet dedi. gelirini tasadduk et dedi. Artık o hibe edilmez, bağışlanmaz. Ona varis olunmaz. Onun mahsulü yalnız infak edilir, muhtaca verilir buyurdu. Onun için bu İslam'da mülk Allah'ındır. Diğer beşeri sistemlerde, mesela komünizmde mal partilerindir, halkın der, partililer istismar eder. Bugün olduğu gibi dünyayı saran kapitalizmde halkın sırrından kartel ve türesler beslenir. İslam'da ise mülk ne ferdindir, ne toplumundur. El mülkü lillah, mülk Allah'ındır. Ve sadaka, zekat, infak ile mal ebedileşir. Sosyal bir patlama toplumda görülmez. Tabi bu mal telakki ise kalbin durumuna göre seviye kazanır. Cenab-ı Hak sevdiğini şeyle infak etmedikçe asla birre eremezsin buyuruyor. Onun için güzel bir tabir vardır. Ya da izah vardır diyeyim tasavvufta. Kalbin durumuna göre. Şeriatte senin malın senindir, benim malım benimdir. Tarikatta senin malın senindir, benim malım da senindir. Çünkü ne? İnfakın verdiği büyük bir lezzet. Hakikatte ise ne senin malın senindir, ne benim malım benimdir, mülk Allah'ındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyük ganimetler gelirdi. Onu dağıtmadan huzur bulamazdı. Ayşe validemiz buyuruyor, açları, yoksulları yedirmeden kendisi doymazdı. Onları ancak yedirmekle kendisi doyardı. Yani ruhaniyetle doyardı. Yani Rahman sıfatının büyük bir tecellisi içindeydi. Yine ayrı bir misal. Bu ayet indiği zaman lentör bir rattun şu gün Ebu Talha vardı. Bunun şimdiki Mescid-i Nebevi'nin kadınlar kapısında o tarafa düşüyordu. 600 ağaçlı hurma bahçesi vardı. Bu ayet indiği zaman hurma bahçesinin çitin arkasına geçti. Hanımı dedi ki, Ebu Talha dedi, niçin girmiyorsun dedi. Bu bahçeyi sen de çok seviyorsun, ben de çok seviyorum. Gel oturalım dedi. Çitin arkasında kalma dedi. Tabii Ebu Talha ne geleceğini bilmiyor hanımından. Bir tereddüt içinde hanım dedi, artık dedi, bu bahçe bizim değil dedi. Niye Ebu Talha dedi, sen de bu bahçeyi çok seviyorsun, ben de çok seviyorum. Doğru ama dedi, bugün bir ayet indi dedi. Bu ayet bir iman testi bizim için dedi. Bunun için dedi, ben dedi Resulullah Efendimiz'e bildirdim ve bu bahçeyi Medine fukarasına vakfettim dedi. Ebu Talha dedi, bunu vakfederken bana da hisse verdin mi dedi. Evet dedi, müşterek olarak yarı yarıya vakfettik dedi. Yarı hissenizi, yarı benim, bunu vakfettik dedi. O zaman Ebu Talha dedi, bekle dedi, gitme, eşyalarımı toplayayım. Ben de bu bahçeden çıkayım, artık bu bahçe bizim değil demek ki dedi. İşte malın Allah'a adanmasıdır. Tabi bu mal işte hakikatte ne senindir ne benimdir, mülk Allah'ındır telakkisinin kalpte büyük bir seviye bulması. Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde, mesela Tövbe suresinde Allah müminlerin cennet mukabilinde canlarını, mallarını satın almıştır. Daima bir mümin düşünecek, Allah bana bu canı niye verdi, bu malı niye verdi, dünyanın müddeti ne kadar, ahiretin müddeti ne kadar? Ne kadar fani baki, ne kadar bakiye fani tercih edeceğiz. Kul bunun bir idrak içinde olacak. Tabii kalp bunun idraki içinde olacak. Yine Cenab-ı Bakara Sûre 207. ayette insanların öyleleri vardır ki Allah rızasını almak için kendini feda eder ve Allah da kullarına çok şefkatlidir. İşte Eshâb-ı Kirâm. Cenab-ı bizim de öyle olmamızı istiyor. İslam'a ilk giren muhacirler ve ensar onlara tabi olan ihsan sahipleri buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğunu bildiriyor. Yine bu malımız ne kadar mal var, Allah ne kadar verdi, kul yine bunu idrak içinde olacak. Cenab-ı Hak Vel-Fecr Sûresi, insanlar var ya buyuruyor. Rabbin kendisi imtihan edip de ikramda bulundu, mal verdi, imkanlar verdi. Bol nimet verdi, Rabbim bana ikram etti der. Halbuki bunu Allah madem bana verdi, bu mal bana bir Müslümanların malıdır, Allah bana zimmetli olarak kıldı. Ben bunu nasıl infak edeceğim, nasıl âniyâ-i şâkirinden olacağım? Yani o altındaki ayette, onu imtihan olarak rızkını azalttığımız zaman da Rabbim beni önemsemedi der gafil. Halbuki burada da bir Eyüp Aleyhisselam gibi bir tevekkül ve teslimiyet içinde olacak. Allah bana fazlasını verseydi Kavrun'da olur, bana hayır değil şer olacaktı. Velhâsıl Cenâb-ı Hak verdiği imkânlar nispetinde kul daima bir tefekkür halinde olacak. اَفَلَا تَتَفَكُّرُونَ اَفَلَا تَعْكُرُونَ اُلُّ الْاَلْبَابِ buyuruyor Cenâb-ı Hak. Üçüncü imtihana giriyor, en zor imtihan bu. Bu da evlat imtihanı. Bu insanın gönlünde üç tane taht var, fani taht var demiştik. Mal, can ve bir de evlat. Bu evlat bir emanet. Tabii zor bir emanet. İşte bu can, mal ve evlat İbrahim gönlünde bu üç tane dünyayı taht yıkıldı. Bu üç tane tahtta Cenab-ı Hakk'ın dostluğu tecelli etti. Onun için üçünde de büyük bir fedakarlık oldu. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı son olarak oğlu İsmail'i kurban etmekle imtihan eyledi. İbrahim Aleyhisselam bir zaman dedi ki, bana Ya Rabbi evlat verirsen, onu bir evlat hasreti vardı, senin uğruna kurban edeceğim dedi. Nihayet Tevriye günü, Arefe günü, bayram birinci üst üste üç gün rüya gördü. İbrahim Aleyhisselam'ın sadakati istendi. İbrahim Aleyhisselam da oğluna geldi, yavrum dedi, anlattı. Fakat yine annesine tam olarak açıklamadı. Anne merhameti, korktu itiraz eder diye. Hatta dedi, oğlumu dedi, süsle dedi, yıka dedi. Taras dedi, saçlarını dedi. Ne yapacaksın dedi, bir dostuma götüreceğim dedi. Bir de iple bir bıçak ver dedi. Bunu ne yapacak dedi, dostumu kurban kesin bunu dedi. Yani zannetti ki herhangi bir hayvan kurban edecek. Peki dedi. Tam bu şeytan taşlama yerine geldi mi hacıların şimdiki? Şeytan geldi, İbrahim dedi, ey ihtiyar dedi. İnsan dedi, evladını kurban eder mi dedi. İbrahim şimdi taşladı. Demek ki şeytan içimize daim musallat. Ne kadar amel-i salihini taşlayacağız? İsmail Aleyhisselam döndü, çocuk dedi, baban seni kesmeye götürüyor dedi. Gördüğü bir rüyadan, şeytani bir rüyadan, kendi şeytan seni kesmeye götürdü diyor. İsmail'im taşladı. Diğer bir rivayette Hacer Vadimi, Hacer Vadimize taşlıyor. Demek ki burada şeytan taşlama, bunu daima hacca gidenler hatırlayacaklar, biz de hatırlayacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim diye başlıyoruz. Demek ki şeytan musallat üzerimizde. Daha vesvese verir, dünyayı meylettirir. Demek ki ameli salihlerle şeytanı taşlayabilmek. En nihayet bu kurban yerine gittiler. İbrahim Aleyhisselam yatırdı İsmail Aleyhisselam'ı. Anlattı. Yavrum dedi, böyle böyle dedi. Baba dedi, Allah'ın emrini yerine getir dedi. Ben de inşallah sadakat göstereceğim dedi. Hatta gözümü de bağla dedi. Belki de merhamet hissiyle bana bıçağı boynuma vuramazsın dedi. İnşallah baba dedi, seninle dedi cennette buluşuruz dedi. Buluşma mekanım cennet olsun dedi. Bıçağı tam boynuna dayadığı zaman Cenab-ı Hak İbrahim sana selam buyurdu. İbrahim de bu açık ve zor bir imtihandı dedi. İbrahim Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak tebrik etti. Ayet-i kerime şöyle, işte o zaman biz ona hilim sahibi, yumuşak bir oğul müjdeledik. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa gelince, 9-10 yaşlarında babası, yavrucuğum rüyada seni kurban ettiğimi görüyorum. Bir düşün ne dersin dedi. O da cevaben, babacığım sen emrolunduğun işi yap dedi. İnşallah beni sabredenlerden bulursun. Her ikisi de teslim olup, İbrahim onu alnı üzerine yatırınca bıçak kesmiyor, vuruyor, bıçak kesmiyor. Cenab-ı Hak, ey İbrahim rüyanı gerçekleştirdi. Biz ihsan sahiplerini böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten ağır bir imtihan, zor bir imtihandır İbrahim diye onu İbrahim'e seslendik buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz ona bedel olarak büyük bir kurban indirdik buyuruyor. Mevlana diyor ki, dikkat ediyor, kurban diyor bir et bayramı değil diyor. Kurban bir fedakarlık sembolü diyor. Sen diyor kurban keserken diyor, bir diyor İbrahim Aleyhisselam'ın fedakarlığı bir düşün diyor. Cenab-ı Hak etler ve kanlar gitmez, sizin takvanız gider buyuruyor. Ondan sonra ona bedel olarak büyük bir kurban verdik. Devamı geriden geleceklere arasında ona bir nam bıraktık. İşte İbrahim Aleyhisselam namı devam ediyor. Teyyattan sonra İbrahim Aleyhisselam'a ve onun nesline dua ediliyor. Peygamber Efendimiz'in neslinin de o şekilde olması arzu ediliyor. Ona bir nam verdik buyuruyor. Nereye? Ta kıyamete kadar bir nem bıraktı. Ondan sonra İbrahim'e selam olsun dedik. Bir tebrik ediyor Cenab-ı Hak. İşte biz ihsan sahibi böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Lekat eflar müminin, mümin felah buluyor. Demek ki müminlik bir fedakarlık istiyor. Yani unutmamak lazım ki, bize buradan gelecek intiba, Gazali Hazretleri, evlat anne ve babanın yanında ilahi bir emanettir. Allah emanet olarak veriyor. Onun temiz kalbi, saf, kıymetli, her türlü nakış ve suretten hali bir cevherdir. Tertemiz bir ekran. O nakşeden her şeye kabule uygun, hayırda şerde. Kendisi yönelen her şeye yönelir durumdadır. İhya-i Ulum'da Gazali öyle buyuruyor. Yani evlat verildiği an tertemiz bir toprak gibi. Ona hangi tohum atılırsa onu da büyür. Bu tarlayı eğer boş bırakırsan o tarlayı kaktüsler dikenler. Eğer yok emek verirsen o gül ve gülistan olur. Yine Gazali diyor, insan diyor bal mumu gibidir diyor. Terbiye sahibi ona müsbet veya menfi istenen şekil verilebilir. Bu usta İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor. Evladı korumak nasıl olacak? Bir, onu kötü huylardan tezkiye etmek. Cenab-ı Hak sevgisini vermek, Cenab-ı Hak korkusunu vermek, Resulü Efendi misaller vermek. Ona ahlaki faziletleri öğretmek. Bunu çok muhtacız buna. Onu kötü arkadaşlardan korumak, kûn-ü mâ sâdıkîn, sâdık arkadaşlarla beraber olmasına gayret etmek. Heva hevesi içine bırakmamak, yani uydum kalabalığa diye bırakmamak. Onu dünya alayişine, zinet sebeplerini sevdirmemek ve gaflet mekanlarına uzak tutmak. Bugün de gaflet mekanları her tarafı sarmış durumda. Çünkü lüküs, israf çılgınlığını, dünya alayişine alışınca büyüdüğü zaman onları terk etmek çok zor gelir. Onun için bunlar küçük yaşta başlar. Bugün görür anne babalar evladını bir Kur'an kursundan geçirmiyor. Niye? Bir senesi ziyan olur diyor. Ben de onu veririm diyor. İslam kültürünü basit bir kültür olarak görüyor. Yani bir İslam kültürü 23 sene tamamlandı. Resulullah her inen ayeti tatbik ettirdi. Onun için bu çok mühim. En büyük tahsil İslam kültürüdür. Bu sebeple anne baba şu endişe içinde olacak. Ben dünyada beraberim, kıyamette beraber mi olacağım? Cenab-ı Hak Muhammed Suresi'nin 7. ayetinde ey iman edenler, eğer siz Allah'a yardım ederseniz, kul Allah'a nasıl yardım eder? Eğer yani dinini yaşarsanız, dini yaşatırsanız, o da Allah da size yardım eder, ayağınızı kaydırmaz. Demek hem dini yaşayacağız, hayatımızın bütün muhtevasında ihmalsiz İslam olacak ve evlatlarımızı o telkinde büyüteceğiz, yetiştireceğiz. Aksi halde yarın facia olacak kıyamet günü. Mücrimler cehennemi bu tarafa denilecek, Allah korusun. Ölümün beteri, beterin beteri olacak. Görüyoruz bugün üniversite giriş imtihanlarında bazı annelerle baba evlatlarıyla beraber okulların kapısına geliyorlar. Saatlerce o kapıda bekliyorlar. Evlatlarının heyecanı acaba yapabilecek mi, kazanabilecek mi diye bir dert, bir endişe içinde oluyorlar. Lakin bu dünya endişesi yanında ahiret endişesi ne kadar var? Ne kadar bir ahiret endişesi içindeyiz? En zor onu hatırlayacak o gün وَمْتَازُوا لِيَمْ اَيُّهَا الْمُجْرِمْسِ Müslümanlar ayrılır bu tarafa denecek. Onun için Cenab-ı Hak her zorluktan sonra selamet. Dünyada bir takım imtihanlar olacak, zorluklar olacak. Sonra ebedi bir saadet gelecek. İbrahim Aleyhisselam da bir nesil endişesi bize bildiriyor. Dört endişesi var. Biri kendisinin ve zürriyetinin namaz kılması. Demek namaz çok zor bir iş. Secde et, yaklaş böyle bir vuslat. Bir miraç namaz. Öyle bir namaz istiyor ki Cenab-ı Hakk'ın mülâki olsun İbrahim Aleyhisselam. Nesin de öyle olacak. Demek birini kendisi ve evladı, ikincisi anne babası, onun vesilesiyle dünyaya geldi. Onun cisminde, kalbinde, yüreğinde oldu daima. Anne babanın hizmet endişesi olacak, onu hizmet etme, bilhassa yaşlanınca. Dördüncüsü de müminler dua halinde olacak. Onun efendi buyuruyor, Allah'ım asli ümmet-i Muhammed, Allah'ım ferric an ümmet-i Muhammed, Allah'ım merham ümmet-i Muhammed, rahmetel âmme. Bu duayı bol bol okuyun buyurdu. Efendi ümmet-i Muhammed'i çok severdi. Bizim de ümmet-i Muhammed'i çok sevmemiz, yani kardeşlerimizi çok sevmemiz, onun bir dua halinde yaşamamızı Cenab-ı Hak arzu ediyor. Ve Cenab-ı Hak tabii bu lütfetti. İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu da peygamber oldu. Fedakarlık. İshak Aleyhisselam'dan Beni İsrail peygamberleri geldi. Resulullah Efendimiz İsmail Aleyhisselam'dan arada peygamber olmadan doğrudan doğru İsmail Aleyhisselam'ın zürriyetinden geldi. İsmail Aleyhisselam da Kâbe'yi inşa etti. Ve bu Kâbe şirkten uzak tevhid dininin merkezini haline geldi. Orada İbrahim Aleyhisselam insanları namaz ve hacca davet etti. Ebu'l-Enbiya oldu, peygamberler babası oldu. Hep baktığımız zaman bunlar fedakarlığın neticesinde gelen büyük lütuflar. Resulullah Efendimiz'e nesil gayreti. Onun peygamberlerin bir mirası yoktu, maddi miras. Onların mirası ümmet mirasıydı. Ayşe Vâdemiz buyuruyor, Efendimiz babam sabah namazını kıldırdı Ebu Bekir radıyallahu anh. Sonra Efendimiz'in gidecek takati yoktu. Perdenin arasından baktı. O kadar güzel bir tebessüm etti ki, babamın arkasında güzel bir Ashâb-ı Kirâm cemaati görmek. Demek ki peygamberlerin mirası insan mirasıydı. Demek ki bir mü'minin de esas mirası insan mirası olacak. Onun için Efendimiz Mekke'de o zor zamanlar Darül Erkam'ı kurdu. O şiddet zamanları, o zulüm zamanlarında. Medine'de teşrif ederdi mi Ashâb-ı Suffa'yı kurdu. Orada yetiştiriyordu, bütün dünyayı gönderiyordu. Efendimiz'in terbiyesi nasıl bir terbiyeydi? Peygamber'in hesabına servetler dağıtmadı. Kağıt, kalem verip zahiri bilgileri öğreterek de terbiye etmedi. Onu muhabbet ve takva dolu bir gönülle terbiye etti. Kendisi her inen ayette bir misal teşkil etti. Tabii muhabbet inikâh sebebiyle Ashâb-ı Kirâm'da hemen bir tatbikat haline geldi. Baktığımız zaman Efendimiz'in en çok meşgul olduğu genç sahabelerdi. Bu da 15-20 yaş arasındaydı. Zeyd bin Harise vardı, Üsam bin Zeyd vardı, Musab bin Umeyr vardı, Cafer Tayyar, Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Ömer gibi hep böyle genç sahabilerdi. Hep onlar yanındaydı. Onun için gençler çok mühim. Eğer bir toplumda gençler eğer kendine fazilete rağmen ediyorlarsa o toplumda hayır vardır, istikbal vardır. Eğer gençler o verdiği enerjiyi menfi yolda nefis yoluna sarf ediyorlarsa arkadan gelecek bir hüzün vardır. Onun için evlatlarımızın muhabbeti, ona olan muhabbet, ne kadar muhabbet duyarsak demek ki onları o kadar Allah yoluna yetiştiriyoruz. Eğer muhabbetimiz yoksa, fani, eğer zahiri şeyler varsa onda bir kıymeti yok. Yarın bizi ayrılık bekliyor o zaman. Mesela Enes vardı, bu Efendimiz'in muhabbetindeydi. Efendimiz vefat ettikten sonra onu görmediğim bir rüya yoktur diyor. Her rüyada Efendimi görürdüm diyor. Onun bir hasret içindeydim diyor. Tabii talebesi diyor ki, sanki diyor her bakışta diyor Resulullah gözün arıyor diyor. Sanki de ona hitap eder gibi konuşuyorsun diyor. Evet diyor, öyle bir özlüyorum ki diyor. Yarın diyor kıyamet huzuruna inşallah gitmeye çalışacağım diyor. Yarın senin küçük hizmetçin geldi ne olursun. Dünyada olduğu gibi burada yanına kabul et diye yalvaracağım ona diyor. Bu da çok mühim bir misal. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir hilafet zamanıydı. Bir baba halifeye gelerek evladını şikayet etti. Hazreti Ömer bu adamın oğlunu huzuruna getirmesini emretti. Genç huzura geldi. Ömer ona kötü davranışın sebebini sordu. Niye dedi babana, annene kötü davranıyorsun dedi. Delikanlı da Hazreti Ömer radıyallahu anh bir sual sordu. Ya halife dedi, babamın annem benim üzerinde hakkı var dedi. Benim annemin babamın üzerinde hakkı var mı dedi. Hazreti Ömer üç tane hakkı var dedi. Bir dedi, bir erkek evlenirken dedi, zevcesinin salih olmasını tercih edecek dedi. Çünkü dedi, o dedi evladını terbiye edecek dedi. Anne ümmül medresedir. Efendim buyuruyor, kadın dört şeyle nikahlanır. Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Efendimiz siz dindarlığını tercih edin buyuruyor. İkincisi diyor, baba diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh, evren ruhaniyeti üzerinde tecelli etmesin için ona güzel bir isim verecek diyor. Ömür boyu o isimle çağıracak, isim müsemmayı çeker. En mühimi diyor, evladını diyor bir Kur'an kültürüyle yetiştirecek diyor. Böylece evladı da yabancı kültürlerin tesiri altında kalmayacak diyor. Yani gayr-ı mağdûbi aleyhim velad dâlin, dalalettekileri meyletmeyecek diyor. Delikanlı diyor, işte diyor ya halife diyor, üç şey saydınız diyor. Babam diyor, üçünü de yerine getirmedi diyor. Onun üzerine Hazreti Ömer bunu babaya dönüyor. Babaya diyor ki, sen bana dedin ki, oğlum bana zulmediyor diyorsun ama esas sen oğluna zulmetmişsin diyor. Bu da ibretli bir şey. Günümüzde anne babaların feryadı, evlatlarımız elden gidiyor. Niye elden gidiyor? Yani ne verdin ki ne bekliyorsun? Yani tarlayı boş bırakırsan kaktüsler çıkar. Ekersen gülistan olur. Yani daima sormak lazım, evlatlar niçin elden gidiyor? Evladına ne verdin, ondan ne bekliyorsun? En mühim bir helal lokma yedirdin mi, kazancın nasıl? İki, ona Kur'an kültürünü verdin mi? Haberi var mı kulda? Yaşadı mı Kur'an kültürünü? Zihni bilgileri kalpte hazmetti mi? Yaşadı mı? Kur'an tahsili için ya da bir dini tahsili için evladını hangi okullara gönderdin? Kiminle beraber oldu? Ona dikkat ettin mi? Bugün görün neyle? Televizyon, internet, onların menfi sokakları içine dolaşıyor. Onun için bir anne babanın fedakar. İmam Malik Hazretleri'ne gördüm öyle diyor, ben diyor annem babam diyor bir hadis ezberletirdi bir mükâb. Öyle bir hale geldim ki vermese bile diyor ben diyor hadis-i şerifin ruhaniyetiyle lezzet duymaya başladım diyor. İmam Ahmed bin Hanbel 4 mezhebin birinin müştehidi. O diyor ki numune bir anneyi kendi annesini misal veriyor. 10 yaşındayken de Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştim diyor. Sabah namazından önce annem beni kaldırır. Soğuk Bağdat günlerinde abdest suyumu ısıtırdı. Sonra elbisemi giydirirdi. Evimiz uzak ve yol karanlık olduğu için kendisi de örtünürdü. Tesettür benimle diyor, ta mescide kadar gelirdi diyor. Beni oradan takip ederdi diyor. Demek ki öyle evlattan kim geliyor? Ahmed bin Hanbel geliyor. Ebu Hanife Hazretleri ayrı, hepsinin şeyi ayrı. Hepsine göre anne babaların büyük tesiri olduğunu görüyoruz. Onun için iki türlü miras var. Bir maddi miras, o da nerede kullanacağı belli değil. İkinci miras, en mühim bu manevi miras, evladın takva sahibi veya müttaki olması. Hatta Ömer bin Abdülaziz diyorlar ki, servetini harcadın, ne bırakacaksın evladına? O da Araf suresinin 196. ayetini okuyor. Allah salih kullarının velayet ve vesayetini bizzat devruhte eder. Allah onu korur. Ama Allah'a teslim ediyorum diyor. Ben nasılsam o da öyle olur diyor. Yok diyor, eğer oğlum benim yolumda değilse diyor, o zaman da Cenab-ı Hak Nisa suresinin 5. ayetinde malını sefihlere vermeyin buyuruyor. Daima bir ahiret endişesi içinde olacak bir mümin. Hatta Efendimiz daha peygamberlik gelmeden evvel Kus bin Saide'nin ukaz panayında bir şeyi vardır. Uzun bir hutbesi vardır. Oradan iki şey var. Bugünkü insanlara da bu muhtaç, kıyamete kadar insanlara da muhtaç. Orada Kus bin Saide diyor ki hutbesinde, ey insanlar geliniz dinleyiniz, belliğini ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur. Olacak olur, yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, anne babalarının yerini tutar, devrim mülk. Sonra hepsi mahvolup gider, bu kağıtın ardı ardı kesilmez, hepsi birbirini takip eder. Evvel gelip geçenler biz için ibretler çoktur. Ey İyad kabilesi, hani babaların dedeleriniz, hani müzeyyen kâşhaneler, taştan haneler yapan Alt ve Semud kavmi, hani dünya varlığına mağrup olup da kavmine hitaben, ben size en büyüğünüz Rabbiniz diyeyim Firavun ve Nemrut. Böyle devam ediyor. Güzel bir hutbe, yani her zaman okuyacağımız, kendimizi tezid edeceğimiz bir hutbe. Efendim bugün dünya modern bir cahiliye girdi. Bugün Alt kavmi, Semud kavmi, Keldani kavmi, Medyen, Firavun, Sodom, Gomera, Pompei, orada kahrolan azap kavmisi insanlar bugün cahiliye devrine dönmesi sebebiyle onlar da maalesef toplumumuzda yerini aldı. Bugün en mühim evlatlarını bunların şerrinden koruyabilmek. Bunlar azap kamçısı içen kavimlerin günümüzde tezahür eden insanları. İbn Haldun diyor ki, meşhur sosyolog, geçmiş hadiseler gelecek olanlara suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Bugün dünyamızda böyle felaketler karşısında. Bu tabii bir takım vukuatın ayak sesleridir. Onun için biz evlatlarımızı eğer Allah yolunda yetiştirebilirsek bizlere ne mutlu, en güzel bir miras bırakmış olacağız. Efendimiz aynı zaman fitnelerine haber veriyor. İşte bu fitneden hemen hemen bugün, küçük fitne hemen hemen çıktı gibi. Tabii büyükler de ne zaman gelecek onu bilemiyoruz. Daima faniyeliği unutmamak. Eğer tedbir almazsak, evlatlar sırf merak ve heves için gaflet toplumunda merak ederler. Bir deneyelim derler Allah korusun. Bu şekilde bir sapıklığa düşebilirler. Onun için Efendimiz çobansını buyuruyor. Bir çoban nasıl sürülerini kurda kaptırmaz? Demek ki anne babalar da o şekilde olması lazım. Bugünkü hizmet zor. Zor ama büyük mükafat var. Hayırlar çeşit çeşit. Yani zamanı göre o hayırların kıvamı değişir. Mesela bir pınar başının yanında gelen birisi bir bardak su ikram etmek bir ikramdır, güzel bir ikramdır. Fakat o bir bardak suyu çöle götürüp çöldeki susuza içirmek çok büyük fazilettir. Yer mukarbi gibi. Bugün aşağı yukarı durum da buraya geldi. Onun için dinimizi muhafaza, evlatlarımızı muhafaza için fedakarlık olması zaruri. Gelin bayram. İki tane dini bayramımız var bu dünyada. Öbür tarafta bayramlar daha fazla. Bu bayramlar şehadetnamedir. Rabbimiz bize her sene iki bayram lütfediyor. Bu iki sevinç zamanı takvimde herhangi bir güne değil, iki mühim noktaya yerleştiriliyor. Birincisi Ramazan bayramı. Bu Ramazan'dan sonra gelen bayram, bu bir takva şehadetnamesi. Bir riyazat halinde, ibadet halinde, hizmet halinde, bir kardeşlik halinde bir Ramazan-ı Şerif geçecek. Ondan sonra Cenab-ı Hak bayram olan bir şehadetname verir. Tabii bu şehadetnamede notumuz ne kadar? O bize bayramdaki durumumuzu gösterir. Bayramı ne kadar yaşıyoruz? Bayram mı? Bir kardeşlik arasında bir beraberlik mi? Yoksa bayram bir tatil mi? Sıla-i Rahim âlemde miyiz? Kardeşliğimizi yaşıyor muyuz? İkinci bayram, Rabbim bize verdiği bütün nimetlerin hak yolunda sarf edilmesi ve infak edebilme, bir gönül kazanabilmenin neticesinde Cenab-ı Hak'la dost olma bayramı. İşte bu İbrahim Aleyhisselam'ın bize bir örnek, bu bayram bir dost olma bayramı. Yani Kurban Bayramı bir fedakarlığın bir şehadetnamesi. Yani candan ne kadar fedakarlık, maldan ne kadar fedakarlık, Allah'ın verdiği güçlerde, imkanlar ne kadar fedakarlık, evlatları yetiştirmede ne kadar fedakarlık. Ancak bu ruhani eğitimi tamamlayanlar bir bayram şehadetnamesi veriyor. Bu şehadetnamenin notlarını da inşallah öbür tarafta göreceğiz. Onun için asla tatil değil, tatil atalet kelimesinden gelir. Esas tatili son nefesten sonra kabirde yapacağız. Ta kıyamete kadar tatil var. Dünyada nasıl yaşamışsak o şekilde bir tatil orada tattırılacak. Demek ki burada şunu gördük bu Kurban Bayramı'nda. Cenab-ı Hak dost olun şartı takva, ilave fedakarlık, neticede dostluk. Cenab-ı Hak dostlarını cennete davet ediyor. Onlar üzülmeyecekler, korkmayacaklar diyor. İki bayramın hülasası bizden. Cenab-ı Hak takva ile yoğrulmuş bir tevekkül ve teslimiyet istiyor. Değişen şartlar altında. İkincisi takva ile mezcu olmuş bir fedakarlık isteniyor. Nefsine karşı riyazat, mümin kardeşine karşı cömertlik. Yani biz Cenab-ı Hak'la dostluk için Cenab-ı Hak bizden kurbanlar istiyor. Mal kurban olacak, can kurban olacak, evlat kurban olacak. Tabii bu yani fedakarlık olacak manasına. Bu kardeşliktir bayramlar. Kardeşliğin bir seviye bulmasıdır. Bize bir lütuf günleridir. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Sizler samimi kardeşler edinmeye bakın. Çünkü samimi kardeşler rahat anlarında zinettir. Bela zamanlarında koruyucudur birbirine, mümin birbirini muhafaza eder. O zaman bayram nedir? Şimdi bayramın bir tarifine geçersek, bayram kulun içtimaileşmesidir. Yani kardeşin üst seviyede yaşanmasıdır. Bayram rıza-ı ilahi tahsil etme günleridir. Bilhassa Efendimiz bayram gecelerine diyor, çok ehemmiyet gösterin diyor. Bayram bir kardeşin mükafatıdır. Bayram yanık yürekleri cennet serinliği veren ilahi bir ziyafettir. Yoksul, garip orayı ziyaret edeceksin, gönlünü alacaksın. O vasıta huzur bulacaksın. Bayram insanlık cevherini ortaya koymaktır. Yani kardeşliğin mahşeri vicdanda yaşanmasıdır. Gönül âleminde yaşanmasıdır. Gönül seferberliğidir. Talebeyken Büyük Doğu çıkardı. Necip Fazıl'ın. Büyük Doğu'nu hiç unutmam. O zaman tabii benim dediğim aşağı 60 sene evvel. Orada bir bayram günü şöyle bir şey asmış Necip Fazıl rahmetli. Deliği akıllandıracak, muzdaribi sevindirecek gerçek bayram hangi ruhani hamleye muhtaçtır? Şimdi bir de şöyle diyelim, gafili akıllandıracak, muzdaribi sevindirecek gerçek bayram hangi ruhani hamleye muhtaçtır? O ruhani hamlede bulunabilmek ki o şekilde bir bayramı yaşayabilmek. Dünya hayatının ferdi içtimai müessirlerin bazı da nefsanidir. Bazı da ruhani duyguları tahrik eder. Bayramlar bu duygular arasında şefkat, rahmet, merhamet, vefa ve diğergâmlık hislerini bireyler ve coşturur. Hem kendi hazzını hem de başkanı sevindirmenin hazzını yaşatır. Efendimiz doyurmadan doymazdı. Ayşe Validemiz buyuruyor, ganimetler gelir, hepsini dağıtma huzur bulamazdı. Yani kardeşini huzura kavuşturmak da kendisi huzur bulurdu. O şekilde kendisi doyardı. Onun toplumlar ferdin değil, bireylerin değil, toplum manevi sevinçleridir. Bayram heyecanının paylaşılması, gönüllere girebilmek, bütün Müslüman gönülden kardeş hissedebilmek mümkündür. Mesela evvelsi gün Ayasofya'da bir kardeşlik yaşandı. Yani bir maşeri vicdanda bir kardeşlik yaşandı. Esasında bayramlar hep o şekilde olacak. Maşeri vicdanda bir kardeşlik yaşanacak. Yine buyuruluyor, bayram yaratandan ötürü bütün Müslümanlara sevgi, şefkat, nezaket ve muavenettir, yardımdır. Bayram ancak mahzunların, kimsizlerin, muzdaribin gönlünü almakla yaşanabilir. Gerçek bayram huzur da Cenab-ı Hakk'ın rızasında gizlidir. Velhâsıl uzun uzun bayramların tarifleri var. Tabii bir son nefes bayramı var. Dünyada iki bayram var. Ben eminim bir son nefes bayramı var. Cenab-ı Hak ikaz halinde وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ancak Allah'ın azameti ilahiyesine göre takva sahibi olun. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Sakın başka türlü can vermeyin buyuruyor. Efendimiz'in şefaatine nail olma bayramı var. اِقْرَ كِتَابَكْ كِتَبُونَ اوْكُ نَفْسِنْ سَنَا كَافِيدِرْ denecek. Bütün hayatın, bütün manzumesi, en zerre teferruatına kadar önümüze ekranlar gelecek. Gözümüz, kulağımız, derilerimiz ne halde oldu? Mekanlarda ne yaptık? يَوْمِنْ تُعَدُّ سَحْبَارَ هَبَيْنَا رَبِّكَ اَفْحَالَهَا. Orada inşa bir bayram Cenab-ı nasip eyler. Hatta orada bir müminlerde ayette Cenab-ı Hak sevinç ifadesini biliyor. O kurtulan mümin, beraber mümin sevinecek. İkra kitabek diyecek, al diyor kitabımı oku diyecek. Bak ben nasıl bir çocuk, karnesini götürür babasını, bak baba anne der, karnem böyle böyle der. Orada da esas bayramı, esas sevincin Cenab-ı Hak orada olacağını bildirmektedir. Bir de en mühim yüksek ruhlar için Rüyetullah bayramı var. Cenab-ı Hak'ta beraber olma, Cenab-ı Hakk'a rüyet bayramı var. Rabbimiz lütfu keremiyle Habibinin yüzü hürmetine cümlemizi hem dünyevi bayramları yaşamayı, yaşatmayı, hem de bu uhrevi bayramlardan nasip almayı Cenab-ı İhsan ve İkram buyurun lütfuyla, keremiyle duamızın kabulü niyazı lillahi teala. Fatiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hüdai Sohbetleri çerçevesinde radyomuza özel yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.